Maliye politikası blok 20. Euro kullanmayan ülkelerin katılmadığı bir devletler arası anlaşma gündemde. Euro bölgesindeki borç krizi konusunda sabaha kadar görüşen Avrupa Birliği AB liderlerinin toplantısından mali yapıları yeniden düzenleyecek yeni bir AB anlaşması yapılmasına onay çıkmadı. Bunun yerine Almanya ve Fransa'nın önerdiği ek denetim mekanizmalarının 27 üyenin 23. yapılacak ayrı bir anlaşma ile uygulamaya girebileceği belirtiliyor. Liderler, Brüksel'deki görüşmelerine önümüzdeki saatlerde yeniden başlayacak. Zirvenin ilk saatlerinde Avrupa Merkez Bankası'nın borçlu ülkeler için büyük bir yardım paketinin gündemde olmadığını açıklaması ardından dünya borsalarında düşüşler olmuştu. Dün Dow Jones %1,6, Fransa'da CAC 40 %2,5, İtalya'da FTSE MIB endeksi %4,3 düştü. Bu sabah da Euro ile Asya'daki hisse ve emtia borsaları güne değer kaybıyla başladı. Britanya'dan muhalefet Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, sabahın ilk ışıklarıyla sona eren görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, tüm AB üyelerini kapsayan bir anlaşmayı tercih ettiğini, ancak bunun Britanya'nın tutumu nedeniyle mümkün olmadığını söyledi. Britanya'nın bazı mali kurallardan muaf tutulmayı teklif ettiğini belirten Sarkozy, bunu kabul edemezdik. Zaten yeterli derecede kural olmadığı için şu anki sorunları yaşıyoruz dedi. Britanya Başbakanı David Cameron ise özellikle mali hizmetler sektörüne getirilecek yeni denetimlerden muaf tutulma konusunda güvenceler alamadığını belirterek, var olan koşullar altında AB yapılarında yeni bir düzene gidilmesinin Britanya'nın çıkarlarına uygun olmadığını söyledi. Britanya gibi Euro bölgesine dahil olmayan Macaristan'da mali politikalarda daha kapsamlı eşgüdüm sağlamasını gerektirecek bir AB anlaşmasına destek vermeyeceğini bildirdi. İsveç ve Çek Cumhuriyeti yetkilileri ise karar vermeden önce parlamentolarına danışmak istediklerini bildirdi. Almanya ve Fransa ile liderlerinin hafta başı yaptığı görüşmelerde ana hatları çizilen öneriler, ulusal bütçelerin daha sıkı kurallara tabi olmasını, kuralları ihlal edenlere, müzakere sürecine girişilmeksizin hemen yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Devam eden görüşmelerde 23 ülke arasında bir anlaşmaya varılması halinde, yeni mali disiplin kuralları bir AB anlaşmasıyla değil, 23 devletin kendi aralarında yapacağı bir anlaşmayla uygulamaya sokulacak. Liderler görüşmelerinin ilk bölümünde, Euro bölgesindeki kurtarma paketi için tavan değerin 500 milyar euroyu aşmamasını da kararlaştırdı. İki vitesli Avrupa Sarkozy, oluşan çatlağın iki vitesli bir Avrupa yaratacağı yorumlarını ise kabul etmedi. Bazı yorumcular ise zirvenin Euro kullanan ve kullanmayan ülkeler arasındaki ayrışmayı ortaya koyduğunu düşünüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel de zirvede alınan kararların Euro bölgesinin güvenilirliğini artıracağını belirtti. Merkel, ben hep Euro bölgesindeki 17 ülkenin güvenilirliğini geri kazanması gerektiğini söyledim. Bence bu olabilir ve bugünün kararlarıyla olacaktır dedi. Hafta başında hazırlanan Alman-Fransız planı şu değişiklikleri öngörüyordu. AB komisyonunun aşırı bütçe açığı veren ülkeleri cezalandırma yetkisinin olması, Euro bölgesindeki 17 ülkenin anayasalarına denk bütçe yapacağı taahhüdünü koyması, Euro bölgesi ülkelerinin ortak kurumlar ve mali işlem vergisi sistemine sahip olması gelecekte gerekebilecek kurtarma paketlerinde, Yunanistan örneğinde olduğu gibi özel yatırımcıların yükün bir kısmını üstlenmemesi 59 kaynak. BBC Türkçe 9 Aralık 2011 http://www.img-tv.com/haber-detay.php soru işareti 1186 Mali Disiplin Anlaşması Britanya'dan dondu -1-4 Ünite İradi Politikalar ve Otomatik İstikrar Sağlayıcılar 89 Okuma Parçası Mali Kuralın Uygulanmasına ilişkin bir öneri Doktor Hasan Ersel Mali Kural 2011 bütçesiyle birlikte yürürlüğe girecek. Dolayısıyla seçimin olacağı yılda Türkiye'de Mali Kural yürürlükte olacak. Bunun önemli ve olumlu bir değişiklik olduğu açık. Ancak öte yandan da riskli bir durum. Çünkü verilerin özellikle milli gelir rakamlarının yayımlanmasındaki gecikme olgusu göz önüne alındığında hedefler ile sonuçların karşılaştırılması gecikecek. Bu durumda da maliye politikasına ilişkin olarak zihinlerde doğan soruların yanıtlanması, kuşkuların giderilmesi hiç de kolay olmayacak. Bunun sonucu ise iktisadi karar birimlerinin algıladıkları belirsizliğin olabileceğinden daha fazla olması. Öte yandan, 2011 yılı pek de rahat bir yıl olacağı benzemiyor. 2010 yılında ekonominin %5 dolaylarında büyümesi pek şaşırtıcı olmayacaktır. Ne de olsa, 2009'daki olağan dışı daralma nedeniyle güçlü bir baz etkisi var. Ama bu etki 2011 yılı için söz konusu değil. Üstelik, özel yatırımlardaki canlanmanın 2010 yılında zayıf kalması ve Türkiye'nin ihracat pazarlarında çok daha yoğun bir rekabetle karşılaşması nedeniyle ihracatını artırmakta zorlanması söz konusu. Bu nedenlerle 2011'de büyüme hızı 2010'un epeyce altında kalabilir. Şimdi bu durumu kötümser senaryo olarak ifade edelim. GSYH 2010 yılında %5 artsın. 2011 yılında büyüme hızı %3'e düştükten sonra 2012'den itibaren tekrar %5'e yükselsin. 2009 yılı için mali kural bağlamında tanımlandığı biçimiyle kamu açığının GSYH oranını %6,5 alalım. Mali kural kamu açığındaki düzeltmeyi, bir yıl önceki kamu açığı ile cari büyüme hızının uzun dönem hedef değerlerinden farklarına dayanarak yapmaktadır. Bu durumda mali kural 2011 yılından itibaren uygulanmaya başlanır ve kötümser senaryo gerçekleşirse, 2011 yılında kamu açığındaki azalma GSYH'nin %0,5'i dolayında kalacaktır. Bu hesabı yapmak için 2010 yılında kamu açığı GSYH oranı %4,7 olarak alınmıştır. Bu sonuç 2012 için öngörülen azalma oranının GSYH'nin %1'inden fazla olması ile karşılaştıranların hükümetin seçim yılında kamu açığını düşürme konusunda gevşek davrandığı hissine kapılması pekala mümkündür. Oysa tabloda verilen rakamlar seçimlerin var olup olmamasından etkilenmeyen mali kural denkleminden hesaplanmıştır. Ancak bunu kamuoyuna anlatmak pek de kolay olmayacaktır. Bu tür bir sorunun ortaya çıkmamasını sağlamanın bir yolu, 2010 yılı ortasından itibaren, deyim yerindeyse, örtük mali kural uygulamasını başlatmaktır. Bununla kastettiğim, sanki mali kural uygulanıyormuş gibi hareket ederek 2010 için bir hedef belirlemek ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan'ın açıklamasında yer alan kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerine hemen başlamaktır. Böyle olunca, seçim yılından 6 ay öncesinden itibaren kamuoyu bu bilgilerle tanışacak, bunları okumayı öğrenecektir. Öte yandan, kamu açığı mali kurala uygun olarak azaltıldığı takdirde %4,7'ye düşecektir. Bu, kamu açığında GSYH'nin %1,8'i düzeyinde bir düşüş sağlanması demektir. Bu durumda 2011 yılını değerlendirenler, kamu açığındaki azalmanın oranının düşük hedeflenmesinin hükümetin seçim ekonomisi uygulamasından değil, Türkiye'nin büyüme hızının düşmesinden kaynaklandığını daha kolay kavrayabileceklerdir. Örtük mali kural uygulaması, bir yandan seçim heyecanının ortalığı henüz sarmadığı bir dönemde kamuoyunun mali kuralı öğrenmesine, öte yandan da ekonomi yönetiminin ortaya çıkabilecek hata ve eksiklikleri uygulama öncesinde düzeltmesine olanak sağlayacaktır. Yakın geçmişimizde başarılı bir örtük enflasyon hedeflemesi deneyimimiz olması nedeniyle bu yolun izlenmesi kamuoyunca yadırganmayacaktır da. Kaynak: Referans Gazetesi, 19 Mayıs 2019 Maliye Politikası. Kendimizi sınayalım yanıt anahtarı 1. B. Yanıtınız yanlış ise irade maliye politikaları konusunu yeniden gözden geçiriniz. 2. C. Yanıtınız yanlış ise gecikmeler sorunu konusunu yeniden gözden geçiriniz. 3. A. Yanıtınız yanlış ise otomatik istikrar gücünün ölçülmesi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 4. D. Yanıtınız yanlış ise irade maliye politikaları konusunu yeniden gözden geçiriniz. 5. E yanıtınız yanlış ise kamu harcamalarının otomatik istikrar sağlayıcı işlevi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 6. E yanıtınız yanlış ise vergilerin otomatik istikrar sağlayıcı işlevi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 7. D yanıtınız yanlış ise vergilerin otomatik istikrar sağlayıcı işlevi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 8. C yanıtınız yanlış ise vergilerin otomatik istikrar sağlayıcı işlevi konusunu yeniden gözden geçiriniz. 9. E yanıtınız yanlış ise formül esnekliği konusunu yeniden gözden geçiriniz. 10. A yanıtınız yanlış ise irade makro politikalar ve mali kurallar konusunu yeniden gözden geçiriniz. Sıra sizde yanıt anahtarı sıra sizde bir irade politikaların uygulanması halinde doğru politikalar uygulansa bile sorunun tahmininde gecikmeler olabilir. Örneğin, ekonomide durgunluk belirtileri olduğu halde bunun geçici veya sürekli olacağına dair tahminler ancak bazı göstergelerin kesinleşmesi ile mümkündür. Ayrıca doğru zamanda ve doğru tahmin yapılsa bile ortaya çıkan soruna yönelik politika paketlerinin hazırlanması, yürürlüğe girmesi ve bu politikalardan beklenen sonuçların alınması zaman alabilir. Kamu harcamaları ve vergi uygulamalarının ekonomi üzerinde etki yaratması, belirli bir süre geçtikten sonra mümkün olabilmektedir. Sıra sizde 2. Türkiye'de kişisel gelir vergilerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı düşüktür. Vergi gelirlerinin yaklaşık 3'te 2'si dolaylı vergilerden oluşmaktadır. Bu yüzden otomatik istikrar sağlayıcı özelliğe sahip vergiler, toplam vergi gelirleri içerisinde az bir paya sahiptir. Ayrıca kişisel gelir vergilerinin çok önemli bir kısmı, yaklaşık %85'i stopaj kaynakta kesme yöntemiyle tahsil edilmektedir. Türkiye'de kayıt dışı çalışmanın yüksek olduğu, yaklaşık olarak toplam çalışanların yarısı vergi kayıp ve kaçaklarının yaygın olduğu ve kişisel gelir vergisinin her çeşit kazancı kapsamada yetersiz olduğu bilinen bir gerçektir. Bütün bu nedenler, kişisel gelir vergisinin otomatik istikrar sağlayıcı etkisini azaltmaktadır. 4. Ünite, iradi politikalar ve otomatik istikrar sağlayıcılar 91 sıra sizde 3 formül esnekliği yönteminin etkinliğini artırabilmek için ekonomik sorunların doğru teşhis edilmesi ve müdahale araçlarının doğru belirlenmesi son derece önemlidir. Özellikle küreselleşme sürecinin de etkisiyle ekonomik istikrarsızlık dinamiklerinin çeşitlenmesi sorunların doğru olarak belirlenmesini ve sorunlara doğru zamanda doğru araçlarla müdahale edilmesini güçleştirmektedir. Bu bağlamda formül esnekliği yönteminin etkinliğini artırmanın çok kolay olmadığını söylemek mümkündür. Örneğin, Türkiye'de 2010 yılında hazırlanan mali kural tasarısı, küresel düzeyde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yasalaşamamıştır. Esnek de olsa belirli kurallara bağlanmış maliye politikalarının başarıyla uygulanabilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde misli olarak istikrarlı bir ekonomik yapıya ihtiyaç vardır. Sıra sizde 4 bir ülkede ekonomik istikrar ile siyasal istikrar birbiriyle doğrudan bağlantılıdır. Ekonomik hedeflerin önemli bir boyutunun her zaman siyasal nitelikli olduğu bilinen bir gerçektir. Her kamu harcaması ve toplanan her vergi belirli kesimlere yarar sağlarken diğer bazı kesimlere yük getirir. İstikrara yönelik politikaların bir maliyeti vardır. Örneğin, enflasyonu düşürmeye yönelik politikalar genellikle daraltıcı maliye ve para politikalarının uygulanmasını gerektirir ve her daraltıcı politika bazı kesimlerin gelirini düşürür. Bu maliyetin bölüşülmesi siyasal kararların içeriği ile belirlenir. Bu yüzden istikrar amaçlı ekonomik politikalar genellikle acı reçete olarak adlandırılır ve bu politikaların uygulanmasının ciddi siyasal sonuçları olabilir. Sonuç olarak, ekonomik denge ile siyasal denge karşılıklı bağımlılık içerisindedir. Birini diğerine tercih etmek kısa dönemde mümkün olsa bile uzun dönemde ikisi eş anlı olarak düşünülmediği takdirde ciddi sorunlar yaşanabilmektedir. Siyasal otoritenin başarısı da büyük ölçüde bu dengeyi kurabilmekle mümkün olabilmektedir. Bu üniteyi tamamladıktan sonra enflasyonun ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu açıklayabilecek, enflasyonla mücadelede maliye politikasının rolünü tartışabilecek, günümüzde küreselleşmenin maliye politikası ve enflasyonla mücadele üzerindeki etkisini değerlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Anahtar kavramlar enflasyon, talep enflasyonu, maliyet enflasyonu, ücret fiyat spirali, yapısal enflasyon, menü maliyetleri, enflasyon vergisi, tanziye etkisi, borç yönetimi, parasal taban, finansal kırılganlık içindekiler, giriş enflasyon, nedeni, sonuçları, enflasyonla mücadele ve maliye politikası, küreselleşme, maliye politikası ve enflasyonla mücadele, enflasyon ve maliye politikası, giriş enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak yükselmesidir. Burada iki nokta önemlidir. Ekonomideki bütün fiyatların yükselmesi ve bu yükselişin bir seferlik olmaması. Enflasyon, nedeni, sonuçları, bir ekonomide değişen arz ve talep koşullarına göre bazı malların fiyatı değişebilmektedir. Ancak enflasyondan bahsedebilmek için tüm fiyatların artması gerekmektedir. Bir ekonomide bir seferlik fiyat artışları ya da bazı malların fiyatlarının artması enflasyon olarak tanımlanamaz. Enflasyon tüm fiyatların sürekli olarak artması durumudur. Türkiye'deki enflasyon rakamları hakkında bilgi almak için Merkez Bankası'nın internet sitesine başvurabilirsiniz. http://tcmb.gov.tr/ Burada güncel ve geçmiş enflasyon rakamlarının yanı sıra enflasyon hakkında ayrıntılı raporlar da bulunmaktadır. Enflasyonun nedenleri genel olarak enflasyon, ortaya çıkış nedenlerine bağlı olarak talep enflasyonu ve maliyet enflasyonu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan talep enflasyonu, toplam talebin toplam arzdan büyük olmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle devletin para arzını artırmasına bağlı olan talep artışı fiyatlar genel düzeyinin artmasına neden olabilmektedir. Maliyet enflasyonu ise bir ekonomide üretim maliyetlerinin artması sonucunda fiyatların artması durumudur. Örneğin, enerji maliyetlerindeki bir artış üretim maliyetlerini artıracağı için fiyatların da artmasına neden olabilecektir. Ancak talep enflasyonu ile maliyet enflasyonu arasındaki ayrım gerçek hayatta bu kadar kesin değildir. Herhangi bir şekilde üretim maliyetleri arttığında bunun fiyatlar genel düzeyinde sürekli artışlara neden olabilmesi için toplam talebinde yeteri kadar güçlü olması gerekmektedir. Aksi durumda maliyet artışları fiyatlarda bir kerelik ayarlama yapılmasıyla sonuçlanacaktır. Maliye politikası 20 nolu bloğun sonu.